Ayrım 2. Kızıl Göğün Altında. Mark Sullivan. Sayfa 15. Birinci kısım. Kimse uyumasın. Birinci bölüm. 9 Haziran 1943 Milano, İtalya. Kendinden önceki tüm firavunlar, imparatorlar ve zorbalar gibi Il Duce'de yükselen imparatorluğunun en sonunda çöküşüne tanık oldu. Gerçekten de baharın son günlerinde bir öğleden sonra Benito Mussolini'nin gücü ve genç ve dul bir kalpten sızan neşe gibi sızarak kan kaybediyordu. Faşist diktatörün virane orduları Kuzey Afrika'dan çekilmişti. Müttefik güçleri Sicilya'ya konuşlanmıştı ve Adolf Hitler her gün İtalya'nın çizmesini güçlendirmek için güneye daha fazla birlikle daha fazla mühimmat gönderiyordu. Pino Lella tüm bunları her gece kısa dalga radyodan dinlediği BBC haberlerinden öğrenmişti. Gittiği her yerde artan Nazi sayısını kendi gözleriyle de görmüştü. Ama Milano'nun orta çağdan kalma sokaklarında gezinirken önünde kıvrılarak yol alan çalışma güçlerini neşe içinde görmezden gelebiliyordu. İkinci Dünya Savaşı dinledikten hemen sonra unuttuğu radyo haberinden daha fazlası değildi. Yerini hemen en sevdiği üç konu alıyordu: kızlar, müzik ve yemek. Sonuçta sadece 17 yaşındaydı. Boyu 1.85'ti, 75 kiloydu. Uzun bacaklı ve inceydi, elleri ve ayakları büyüktü. Şekle girmeyen saçları vardı ve sinemaya gitmeyi teklif etti. Hiçbir kızın ona eşlik etmeyi kabul etmemesine sebep olacak kadar akneli ve acemiydi. Ama doğası gereği Pino hiçbir zaman yılmıyordu. Kendinden emin halde arkadaşlarıyla birlikte Duomo'nun önündeki piazzaya, dipnot meydan, Milano'nun tam merkezindeki devasa bir gotik katedral olan Basilica di Santa Maria Nascente'ye doğru yürüyordu. "Bugün güzel bir kızla buluşacağım," dedi Pino, parmağını kızıl ve tehditkar gökyüzüne doğru sallayarak. "Deli ve trajik bir şekilde aşık olacağız. Müzik, yemek ve şarapla dolu müthiş maceralar atılacağız ve her gün, gün boyunca sevişeceğiz." "Hayallerde yaşıyorsun sen," dedi Pino'nun en yakın arkadaşı Carletto Beltramini. "Hayal filan değil," diyerek burun kıvırdı Pino.
"Hayal tabii ki," dedi
Pino'nun kendinden 2 yaş küçük erkek kardeşi Mimo. "Sen gördüğün her güzel kıza aşık oluyorsun."
"Ama hiçbiri Pino'ya karşılık vermiyor," dedi Carletto.
Carletto Pino'dan çok daha kısaydı. Yüzü ay gibiydi ve ince yapılıydı.
"Doğru," dedi ondan da kısa olan Mimo.
Pino'nun her ikisini de umursadığı yoktu.
"Siz romantizmden ne anlarsınız?" "Onlar orada ne yapıyor öyle?" diye sordu Carletto, Duomo'nun dışında çalışanları işaret ederek.
Bazıları eskiden katedralin vitraylarının göründüğü boşluklara ahşap oyuklar yerleştiriyordu. Ötekiler katedralin eteğinde yükselmekte olan duvara kamyonlardan kum torbası taşıyordu. Diğerleri ise katedralin çift kapısının önünde duran rahiplerin dikkatli bakışları altında projektör yerleştirmekle meşguldü.
"Ben gidip öğreneceğim," dedi Pino.
"Önce ben gideceğim," dedi kardeşi ve işçilere doğru yürüdü.
"Mimo ile her şey rekabete dönüşüyor," dedi Carletto. "Sakinleşmeyi öğrenmesi gerek."
Pino güldü. "Bunu nasıl yapabileceğini biliyorsan anneme de söylesene," dedi, başını hafifçe yana çevirerek. Pino işçilerin yanından geçip doğrudan rahiplerin yanına gitti ve bir tanesinin omzuna dokundu. "Affedersiniz rahip." 20'li yaşlarının ortasındaki rahibin boyu Pino kadar vardı ama ondan daha hantaldı. Arkasına döndü ve delikanlıyı baştan ayağa süzdü. Yeni ayakkabılarına, gri keten pantolonuna, pek giyilmemiş beyaz gömleğine ve doğum gününde annesinin verdiği yeşil kravatına baktı. Ve ardından zihnimin içini görebiliyormuş ve günahkar ergenlik düşüncelerini okuyabiliyormuş gibi Pino'nun gözlerinin içine derin derin baktı.
"Ben daha ruhban okulundayım, rütbeli değilim, yakam yok." "Ah ah, özür dilerim," dedi Pino gözü korkarak.
"Biz neden ışık koyduğunuzu merak etmiştik de."
Ruhban okulunun genç öğrencisi cevap veremeden sağ dirseğinde yumrulu bir el belirdi. Yana çekildiğinde kısa boylu, ince yapılı, üstünde beyaz bir cübbe ve kırmızı takke bulunan 50'lerindeki bir rahip ortaya çıktı. Pino onu hemen tanımıştı ve Milano kardinalinin önünde tek dizinin üstüne çöktüğünde karnına sancılar girdi.
"Lord kardinal," dedi Pino başını öne eğerek.
İlahiyatçı genç adam, ona sayın kardinal diye hitap etmen gerekir dedi sert bir dille. Kafası karışan Pino başını kaldırıp yukarı baktı. İngiliz dadın bana bir kardinalle tanışırsam ona Lord Kardinal diye hitap etmemi söylemişti. Genç adamın sert yüzü tamamen kas katı kesildi ama Ildefonso Kardinal Schuster yumuşak bir tavırla gülümseyerek ''Galiba haklı. Barbareski, İngiltere'de bana Lord Kardinal diyorlar.'' Kardinal Schuster Milano'da şöhretli olduğu kadar güçlüydü de, Kuzey İtalya'nın Katolik lideri ve Papa 12. Pio'nun gözdesi olarak sık sık gazetelere çıkıyordu. Pino Schuster'in yüz ifadesinin onun en sabit noktası olduğunu düşündü. Gülümseyen yüzünde nezaket olsa da gözlerinde insanı her an lanetleyecekmiş gibi bir tehdit vardı. Kırıldığı her halinden belli olan ruhban okulu öğrencisi, ''Biz Milano'dayız Sayın Kardinal, Londra'da değiliz.'' dedi. ''Önemi yok.'' dedi Schuster. Elini Pino'nun omzuna koyup ona kalkmasını söyledi. ''Adın ne senin genç adam?''
''Pino Lella.''
''Pino mu? Annem bana Giuseppino derdi.'' dedi Pino ayağa kalkmaya çalışırken. ''Geriye Pino kısmı kaldı.'' Kardinal Schuster küçük Joseph diyerek gülmeye başladı. ''Pino Lella, unutulacak bir isim değil.'' Kardinal gibi bir insanın böyle bir şeyi neden söylediği Pino'nun aklını karıştırmıştı. Pino sonrasında oluşan sessizliği bölmeye karar verdi. ''Ben sizle daha önce tanışmıştım Lord Kardinal.'' Bu Schuster'i oldukça şaşırtmıştı. ''Nerede?''
''Casa Alpina'da, Madesimo'nun yukarısındaki Rahip R'nin kampında yıllar önce.''
Kardinal Schuster gülümsedi. ''O ziyareti hatırlıyorum. Rahip R'ye onun İtalya'da Domo'dan ve St. Peter's'ten daha büyük bir katedrali olan tek rahip olduğunu söylemiştim.'' ''Genç Barbareski önümüzdeki hafta Rahip R ile çalışmaya başlayacak.''
''Onu ve Kazı Alpina'yı seveceksiniz.'' dedi Pino. ''Oraya tırmanmak çok güzel.''
Barbareski gülümsedi. Pino kararsızlık içinde başını öne eğdi ve geri geri gitmeye başladı. Ki bu Kardinal Schuster'i iyiden iyiye eğlendirmiş gibiydi. ''Işıkların ilgini çektiğini sanmıştım.'' dedi.
Pino durdu. ''Evet.''
''Onlar benim fikrim.'' dedi Schuster. ''Sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor. Bundan böyle yalnızca Domo'nun ışıkları yanacak. Bombardıman uçağı pilotlarının bunu görmeleri ve güzelliği karşısında büyülenerek onu bombalamaktan vazgeçmeleri için dua ediyorum. Bu harikulade kilisenin inşası neredeyse 500 yıl sürdü. Bir gecede yerle bir olduğunu görmek tam bir trajedi olur.''
Pino devasa katedralin özenli yüzüne baktı. Soluk pembemsi kandolya mermerinden yapılmış, üstündeki birçok külah, balkon ve kuleyle Duomo, kış zamanı Alpler gibi buzlu görkemli ve hayali görünüyordu. Pino kayak yapmaya ve dağa tırmanmaya neredeyse müziğe ve kızlara bayıldığı kadar bayılıyordu ve kiliseyi görmek onu zihninde her zaman yükseklere çıkarıyordu. Ama artık Kardinal Katedralin ve Milano'nun tehdit altında olduğuna inanıyordu. Pino'ya bir hava saldırısı olasılığı ilk kez gerçek görünmüştü. ''Yani bizi bombalayacaklar mı?'' diye sordu.
''Böyle bir şeyin olmaması için dua ediyorum.'' dedi Kardinal Schuster. ''Ama ihtiyatlı bir insan kendini her zaman en kötüye hazırlar. Hoşça kal. Tanrı'ya olan inancın önümüzdeki günlerde yardımcın olsun Pino.''
Milano kardinali yürüyüp uzaklaştı. Ardında bıraktığı korkuyla karışık bir şaşkınlığı hissedilen Pino, en az onun kadar şaşkına dönmüş vaziyetteki Carletto ile Mimo'nun yanına gitti.
''O Kardinal Schuster'di.'' dedi Carletto.
''Biliyorum.'' dedi Pino.
''Onunla uzun süre konuştun.''
''Öyle mi yaptım?'' ''Evet.'' dedi küçük kardeşi. ''Ne anlattı sana?''
''Adımı unutmayacağını ve ışıkların bombardıman uçaklarının katedrali havaya uçurmaması için konduğunu söyledi.''
''Gördün mü?'' dedi Mimo Carletto'ya. ''Sana söylemiştim.''
Carletto şüpheci gözlerle Pino'ya baktı. ''Kardinal Schuster neden senin adını unutmasın ki?'' Pino omuzlarını silkti. ''Belki de kulağına hoş gelmiştir. Pino Lella.''
Mimo homurdandı. ''Sen cidden hayaller aleminde yaşıyorsun.''
Piazza Duomo'dan ayrılırlarken gök gürültülerini duydular ve caddenin karşısına geçip Galleria'ya, dünyanın ilk kapalı alışveriş merkezine giden kocaman kemerli yolun altından yürüdüler. Birbiriyle kesişen iki kocaman kaldırım mağazalarla doluydu ve genelde demirle cam birleşimi bir kubbeyle kaplı olurdu. O gün üç delikanlı oraya gidene kadar cam plakalar kaldırılmış, geriye yalnızca alışveriş merkezine dikdörtgen gölgeleri düşen bir ağın gerildiği üst yapı kalmıştı. Gök gürültüleri yaklaşırken Pino, Galleria'nın sokaklarındaki çoğu yüzde korku gördü ama onların bu endişesini paylaşmıyordu o. Gök gürültüsü yalnızca bir gök gürültüsüydü, patlayan bir bomba değildi. ''Çiçek ister misiniz?'' diye seslendi yeni kesilmiş güllerle dolu el arabasının başındaki kadın. ''Kız arkadaşınız için.''
''Kız arkadaş bulduğumda gelirim.'' dedi Pino.
''Bunun için yıllarca beklemeniz gerekebilir, signora.'' dedi Mimo.
Pino küçük kardeşine bir yumruk savurdu. Mimo başını eğip yumruğu savuşturdu. Galleria'dan çıkıp Leonardo da Vinci'nin heykeliyle süslenmiş piazzaya çıktı. Heykelin ötesinde sokağın ve rayların öteki tarafında Teatro alla Scala'nın kapıları meşhur opera salonuna açılmıştı. Kemanların ve celloların nameleri ayarlanıyor, tenorun çalıştığı gamlar etrafa yayılıyordu. Pino sesi takip etmeye devam ettiği sırada güzel bir kız gördü. Siyah saçları, krem gibi bir teni ve ışıl ışıl kahverengi gözleri vardı. Piazzayı geçip galleriyaya doğru yürüyordu. Pino bir patinaj yaparak durdu ve kızı izlemeye koyuldu. Arzuyla dolup taşmıştı, konuşmaktan aciz haldeydi. Kız geçip gittikten sonra ''Galiba aşık oluyorum.'' dedi Pino. ''Belki de saçmalıyorsundur.'' dedi Carletto, soluğu arkasında almıştı. Mimo da yanlarına geldi. ''Az önce biri müttefiklerin Noel'de burada olacağını söyledi.''
''Ben Amerikalıların Milano'ya daha erken gelmesini istiyorum.'' dedi Carletto.
''Ben de.'' diye ona katıldı Pino. ''Daha çok caz, daha az opera.'' Hızla koşarak boş bir banka, oradan da Vinci'nin heykelini koruyan kıvrımlı metal parmaklığın üstüne zıpladı. Öteki tarafa atlamadan önce pürüzsüz yüzeyin üstünde düzgünce kayarak yere bir kedi gibi iniş yaptı. Asla hiçbir şeyden geri kalmayan Mimo da aynı numarayı denedi, ancak yere çiçek baskılı elbisesinin içindeki koyu renk saçlı, tıknaz bir kadının tam önüne düştü. Kadın 30'larının sonunda 40'larının başında gibiydi. Elinde bir keman kutusu vardı ve güneşten korunmak için geniş mavi bir hasır şapka takmıştı. Kadın öyle şaşkına döndü ki keman kutusunu neredeyse düşürecekti. Mimo inleyerek kaburgalarını tutarken kadın da kutuyu göğsüne bastırdı.
''Burası Pizza della Scala!'' diye çıkıştı kadın. ''Büyük Leonardo'nun onuruna inşa edildi. Hiç mi saygınız yok?'' ''Gidin de çocukça oyunlarınızı başka yerde oynayın.''
''Sen bizim çocuk olduğumuzu mu sanıyorsun?'' dedi Mimo göğsünü şişirerek. ''Çoluk çocuk muyuz biz?'' Kadın Mimo'nun arkasında duranlara baktı ve ''Etraflarında oynanan gerçek oyunları anlamayan küçük oğlanlarsınız.''
Kara bulutlar gökyüzünü kaplayarak olay mahallini karanlığa boğmuştu. Pino arkasına baktığında piazzayı opera binasından ayıran caddede ilerleyen kocaman siyah Daimler-Benz makam aracını gördü. Aracın her iki çamurluğunda da kırmızı Nazi bayrakları vardı. Radyo anteninde ise general bayrağı dalgalanıyordu. Arka koltukta dimdik oturan generalin silüetini gördü. Nedense bu görüntü tüylerini ürpertmişti. Pino arkasına döndüğünde kemancının başı dik şekilde yürüyerek çoktan uzaklaşmaya başlamış olduğunu gördü. Meydan okuyan bir tavırla Nazi makam aracının arkasından dolaşıp karşı caddedeki opera binasına doğru yürüyordu. Çocuklar yeniden yola koyulurlarken Mimo bir yandan tökezliyor, bir yandan da sağ kalçasını mızıldanarak okşuyordu. Fakat Pino'nun kardeşine aldırış ettiği yoktu. Açık kahverengi saçları ve barut mavisi gözleriyle bir kadın kaldırımdan aşağı dosdoğru onlara doğru yürüyordu. Pino kadının 20'lerinin başlarında olduğunu tahmin etti. Nazik burnu, çıkık elmacık kemikleri ve sakince gülümser gibi kendiliğinden kıvrımlı dudaklarıyla oldukça güzeldi. İnce yapılı ve orta boylardaydı. Sarı bir yazlık elbise giymişti ve elinde keten bir alışveriş torbası vardı. Kaldırımdan dönüp az ilerideki fırına girdi. ''Yine aşık oldum.'' dedi Pino, iki avucunu kalbine götürerek. ''Onu gördünüz mü?''
Carletto homurdandı. Hiç vazgeçmez misin sen?
Asla, dedi Pino, fırının penceresine doğru yürüyüp içeri bakarak.
Kadın torbasına ekmek somunları tıkmakla meşguldü. Pino kadının sol elinde alyans olmadığını görünce ödemeyi yapıp dışarı çıkmasını bekledi. Çıktığında ise önünde durdu, elini kalbine götürüp ''Çok üzgünüm sinyora, güzelliğinize yenildim ve sizinle tanışmam icap etti.''
''Şuna da bakın'' diyerek kibirle güldü kadın ve etrafından dönüp yürümeye devam etti.
Yanından geçerken Pino'nun burnuna o kadınsı yasemin kokusu geldi. Sarhoş ediciydi ve daha önce kokladığı hiçbir şeye benzemiyordu. Aceleyle arkasından yürüyerek, ''Bu doğru'' dedi Signorina, ''ben çok fazla güzel kadın görüyorum. Moda sokağında, San Babila'da yaşıyorum ben. Orada birçok model var.''
Kadın ters ters Pino'ya baktıktan sonra, ''San Babila yaşamak için çok güzel bir yer'' dedi.
''Annemle babam oradaki çanta mağazası Le Borset di Lella'nın sahibidir. O mağazayı duymuş muydunuz?''
''Benim bir çalışanım daha geçen hafta oradan bir çanta satın aldı.''
''Öyle mi?'' dedi Pino duyduklarından hoşnut şekilde. ''İşte gördüğünüz gibi saygın bir aileden geliyorum. Bu akşam benimle sinemaya gelmek ister misiniz?'' ''You Were Never Lovelier'' oynuyor. Fred Astaire, Rita Hayworth dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar. Çok zarif. Tıpkı sizin gibi signorina.
Kadın en sonunda başını arkaya çevirip o delici gözleriyle Pino'ya baktı.
''Kaç yaşındasın sen?''
''18 sayılırım.''
Kadın güldü.
''Benim için çok gençsin.
Altı üstü bir film, arkadaş olarak gideriz. Bunun içinde çok genç değilim ya.''
Kadın hiçbir şey söylemeden yürümeye devam etti.
''Evet mi, hayır mı?'' dedi Pino.
''Bu gece sokağa çıkma yasağı var.
Film başladığında hava hala aydınlık olacak. Sonrasında da sizi sağ salim evinize bırakırım.'' diyerek kadını ikna etmeye çalıştı Pino.
''Geceleri gözlerim kedi gibi görür.''
Kadın birkaç adım boyunca hiçbir şey söylemedi. Pino yıkılmış haldeydi.
''Nerede oynuyor bu film?'' diye sordu kadın en sonunda.
Pino kadına adresi vererek, ''Benimle orada buluşursunuz, olur mu? Gişenin önünde saat 7:30'da.
''Eğlenceli bir tipsin sen ve hayat da çok kısa. Neden olmasın?''
Pino sırıtarak elini göğsüne koydu ve ''Şimdilik hoşça kal'' dedi.
''Hoşça kal'' dedi kadın, gülümsedikten sonra caddenin karşısına geçti.
Nefesi kesilen Pino muzaffer bir edayla kadının arkasından bakarken, kadın da yaklaşan tramvayı beklemek üzere ona doğru dönüp keyifle yüzüne bakınca bir şey fark etti.
''Signorina, affedersiniz'' diye seslendi. ''Ama adınız neydi acaba?''
''Anna'' diye cevap verdi kadın.
''Ben de Pino'' diye bağırdı Pino.
''Pino Lella.''
Tramvay gıcırdayarak durdu ve Pino'nun soyadını yutarak Anna'yı da görünürden sildi. Yeniden hareket ettiğinde Anna gitmişti.
''Asla gelmeyecek'' dedi Mimo.
Tüm bu konuşma sırasında o da arkalarından koşturuyordu. ''Sırf sen peşini bırak diye öyle söyledi.''
''Elbette gelecek'' dedi Pino. Mimo gibi arkalarından gelen Carletto'ya bakmadan önce. ''Bunu sen de onun gözlerinde, Anna'nın gözlerinde gördün değil mi?''
Kardeşi ve arkadaşının cevap vermesine fırsat kalmadan şimşek çaktı ve yağmurun büyük ilk damlaları daha da irileşerek düşmeye başladı. Üçü de koşmaya başladılar.
''Ben eve gidiyorum'' diye bağırdı Carletto ve ardından başka yöne saptı.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 25.